Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım. 19. bölüm. Bu onun yavaş yavaş açılmasını sağlayacak. Doktor gençti ve gözlerinde hala işine karşı sevgi ve adanmışlık okunuyordu. İğneyi bir hasta bakıcıya yaptıracağına kendisi yaptı. Onu yavaş yavaş uyandıracağım ki birdenbire çok heyecanlanmasın dedi. Eve, onun işbirliğine ihtiyacım var derken doktor kahverengi gözlerini onun yüzüne dikmişti. Sizin ne istediğinizi biliyorum Teğmen. Genellikle bu konularda uzlaşmaya yanaşmam ve sedatif verilmiş bir hastanın, özellikle de Piper'ın durumundakilerin uyandırılmasından yana değilimdir. Ama bu durumda ne kadar gerekli olduğunu anlıyorum. Ancak siz de onun sakin kalması gerektiğini anlayabilirsiniz. Doktor Piper'ın nabzını tutarken gözü aletlerin göstergelerindeydi. Şimdi sakin. Bu tür travmalardan fiziksel ve duygusal olarak çıkış çok zor bir yolculuktur. Alphabet City'deki tecavüz mıntıkalarında hiç bulundun mu? Orada tecavüz bölgeleri yok ki. 5 yıl öncesine kadar, yani sokak profesyonellerine vesika ve standart ödeme koşulları getirilinceye kadar vardı. O mıntıkada genellikle genç sokak fahişeleri olurdu. Çiftliklerinden çıkıp gelmiş, büyük şehirdeki tuvaletin sifonunu çekmeyi bilmeyen genç kızlarla olanlar Zeus ve Exotica çekiyorlardı. Oralarda 6 berbat ay geçirdim. Dolayısıyla burada ne yaptığımı biliyorum. Doktor hastasının gözlerini kontrol etti ve kendisine geliyor, dedi. Rudy, ilk önce seni görmesini istiyorum. Konuş onunla, kendisini emniyette hissettir. Sesin alçak ve dingin olsun. Rudy, yatağın üzerine eğilerek yüzünde tatlı bir gülümsemeyle, Piper, sevgilim, benim Rudy. Sen iyisin, benimlesin, emniyettesin. Beni duyabiliyor musun? Dedi. Piper, gözleri kapalı olarak başını sesin geldiği yöne çevirdi ve Rudy, Rudy ne oldu bana? Ne oldu? Sen neredeydin? Dedi. Rudy, gözyaşlarını tutamayarak, artık ben yanındayım, hep yanında olacağım diye cevap verdi. Simon, canımı acıtıyor. Ben kıpırdayamıyorum. O gitti, sen emniyettesin. Eve, Piper diye seslendiğinde, gözlerini açan kızın yüzündeki derin panik hemen fark ediliyordu. Beni hatırlıyor musun? Polis. Teğmen, benim Rudy hakkında kötü şeyler söylememi istemiştin. Hayır, bana sadece doğruyu söylemeni bekliyorum. Rudy burada. Sen benimle konuşurken de hep burada olacak. Sana neler olduğunu anlat bana. Simon hakkında konuş. Simon mı? Monitörlerdeki lambaların titreşimleri arttı. O nerede şimdi? Burada değil. Artık sana zarar veremez. Ve yavaşça Piper'ın elini tuttu. Ve artık hiç kimse sana zarar veremez. Onu hep senden uzak tutacağım ve bu nedenle senden yardım istiyorum. Bana neler yaptığını anlatman lazım. Kapıya geldi. Piper gözlerini kapattı ama Eve incecik göz kapaklarının altındaki gözlerin hareketini görebiliyordu. Onu görünce mutlu olmuştum. Ben onun Noel hediyesini hazır etmiştim. Onun yanında da büyük bir simli kutu vardı. Hediye olduğunu düşündüm. Herhalde Simon, Rudy ile bana hediye getirdi diye düşündüm. Rudy'nin evde olmadığını söyledim. Biliyordu. Evet, yapayalnızsın. Benimle yalnızsın dedi. Bana gülümseyerek elini omzuma koydu. Başım dönüyordu. Öylesine dönüyordu ki etrafımı göremiyordum. Yatmalıydım. Kendimi tuhaf hissetmeye başlamıştım. Onun benimle konuştuğunu duyuyor ama söylediklerini anlayamıyordum. Hareket edemiyordum, gözlerimi açamıyordum, düşünemiyordum. Onun söylediği herhangi bir sözü hatırlayabiliyor musun? Herhangi birini? Ben güzeldim. Beni nasıl daha da güzelleştireceğini biliyordu. Bacağımda soğuk bir şey hissettim. Kalçamı gıdıklıyor gibiydi. Beni seviyordu, yalnız beni seviyordu. Onun gerçek aşkı olmamı istiyordu. Henüz değildim ama olabilirdim. Ötekilere aldırmıyordu, sadece beni istiyordu. Sürekli konuşuyordu ama ben cevap veremiyordum. Diğer aşklarının hepsi ölmüştü çünkü onlar gerçek değillerdi. Saf ve masum değillerdi. Hayır. aniden Evin elini bırakarak hızla yana döndü. Her şey yolunda, emniyettesin. Seni çok incittiğini biliyorum Piper. Çok korktuğunu da biliyorum. Ama şu anda korkacak hiçbir şey yok. Eve bu kez kararlı olarak tekrar elini tuttu ve bana bak ve konuş benimle. Tekrar senin canını acıtmasına müsaade etmeyeceğim. Piper gözyaşları arasında beni yatağa bağladı, dedi. Giysilerimi çıkardı. Yapmaması için yalvardım. Benim arkadaşımdı. Kendisi giyinikti, çok kötüydü. Odaya bir kamera yerleştirmişti ve bir yandan ona poz veriyordu. Gülümseyerek bana kötü bir kız olduğumu tekrar ediyordu. Gözlerinde bir gariplik vardı. Ben çığlıklar atıyordum ama kimse beni duymuyordu. Rudy nerede? Rudy kızın alnını öperek, "Buradayım canım," dedi. "Buradayım." Bana çok şey yaptı. Bana tecavüz etti ve çok canım yandı. Benim bir fahişe olduğumu söyledi. Bütün kadınlar fahişeymiş. Aktrisler temiz kadın oynuyorlarmış ama hepsi fahişeymiş. Erkekler onları kullanıp bir kenara atarmış. Ben de bir fahişe olduğum için bana ne isterse yapabilirmiş. Ve yaptı. Sürekli benim canımı yaktı. Rudy, hep onu durdurman için seni çağırdım. Durdur onu.
Eve, Rudy geldi ve onu durdurdu, dedi.
Rudy geldi mi?
Evet, o geldi ve seninle ilgilendi.
Piper, o durdurdu. Evet, o durdurdu, dedi ve gene gözlerini kapattı. Bir bağırış çağırış vardı. Biri çok fazla ağlıyordu. Annesine ağlıyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
Tamam, çok iyiydin Piper. Piper parmaklarını Eve'in parmaklarına dolayarak sıktı ve
''Onun geri gelmesine müsaade etmeyeceksin değil mi? Beni bulmasına önleyeceksin değil mi?'' diye sordu.
''Hayır, geri gelmesine müsaade etmeyeceğim.'' Piper hatırlamaya devam ediyordu.
''Üzerime bir şey sıktı. İçime de sıktı, kendi vücuduna da. Vücuduna ağda yapmıştı ve kılsızdı. Kalçasında bir dövme vardı.'' dedi.
''Bu yeniydi.'' Eve düşündü. Kaydettiği video filmlerinde dövmesi yoktu. Bu dövmenin neye benzediğini hatırlıyor musun?
Evet, benim gerçek aşkım yazıyordu. Bana gösterdi, bakmamı istedi. Onun yeni olduğunu ve geçici bir dövme olduğunu söyledi. O sevdiği herkes için geçici olmuştu. Bense ağlayarak onu asla incitmeyeceğimi söylüyordum. O da ağladı, bunu bildiğini söyledi ve üzgünüm dedi. Başka ne yapabileceğini bilmiyormuş.
Başka bir şey hatırlayabiliyor musun?
Benim kendisini daima seveceğimi, çünkü kendisinin benim sonuncum olduğunu söyledi. Ve o da beni hatırlayacaktı çünkü ben onun dostuydum.
Piper'ın gözlerindeki bakış söndü ve yerini yorgunluğa bıraktı.
Beni öldürecekti. O artık Simon değildi Teğmen. Bana bunu yapan adamı tanımıyordum, başka biri olmuştu. Sanırım durum beni korkuttuğu kadar onu da korkutmuştu.
Artık korkmana gerek yok. Sana söz veriyorum. Eve, Rudy'ye dönerek, bir dakika için dışarıya çıkalım ve Doktor Piper'ı muayene etsin, dedi. Rudy, Piper'ın alnını öperek, hemen döneceğim, kapının önündeyim, dedi. Kapı arkalarından kapandığı an Eve, onu hiç yalnız bırakmak istemiyorum, diye itiraf etti. Hep biriyle konuşma ihtiyacı içinde olacak.
Tanrı aşkına sizinle yeterli miktarda konuşmadı mı?
Danışmana ihtiyacı olacak. Tedavi görmesi lazım. Onu buradan uzaklaştırmak meseleyi halletmesine yardımcı olamaz. Birkaç gün önce ona kartımı vermiştim. Arkasında Doktor Mira'nın telefonu yazılıydı. Bırak kardeşine o yardımcı olsun. Rudy tam ağzını açmıştı ki tekrar kapattı ve kendisini toparlamak için gayret sarf etti.
Ona çok iyi davrandınız Teğmen, çok naziktiniz. Ve ondan olayın detaylarını dinlerken, diğer kurbanları benim öldürdüğümü sandığınız o soruşturma sırasında bana neden o kadar katı davrandığınızı anladım. Size minnettarım.
Eve, ancak onu yakaladığımda bana minnettar olabilirsin dedikten sonra topuklarının üzerinde sallanarak Simon'ı epeyce tanıyorsun değil mi? Diye sordu.
Tanıdığımı sanıyordum.
Nereye gidebilir? Bir yer veya bir şahıs söyleyebilir misin?
Bana veya Piper'a gider derdim ama
Hem profesyonel olarak hem de özel olarak birlikte çok vakit geçirirdik. Zaten bu da bizim listelerimize nasıl ulaşabildiğini gösterir. Hiç kimse tarafından sorgulanmazdı. Eğer kapılarımızı ve her şeyimizi sonuna kadar ona açmasaydık, belki bu olayı önleyebilirdik. Bana onu ve annesini anlat. Annesi intihar etmişti. Bana bir gece bunu açıkladı. Kadıncağızın ruhsal problemleri vardı. Simon çok küçükken boşanmışlar. Simon babasını suçlardı ama annesi kocasının hep geri döneceğine inanmış. Tek gerçek aşkının mı? Rudy elleriyle yüzünü kapatarak, "Aman Tanrım, evet, evet sanırım. O bir aktristti, özellikle başarılı bir oyuncu değildi ama Simon onun olağanüstü, soluk kesici olduğunu düşünürdü. Ona çok saygı duyardı. Zaman zaman onun davranışlarından rahatsız olduğu da olurdu. Kadın sık sık depresyona giriyordu ve hayatında erkekler vardı. Erkekleri moralini düzeltmek için kullanırdı. Simon çok açık fikirli olmasına rağmen bu konuda tutucuydu. O annesiydi ve cinsellik yaşayamazdı. Benimle bu konuyu sadece bir kez konuşmuştu. O da annesinin ölümünden kısa bir süre sonraydı. Kadın kendisini asmıştı ve Simon onu tam da Noel sabahı buldu. Eve, trafikle boğuşurken Peabody ciddi bir tavırla ön koltukta oturarak, "Durum çok da uyuyor. Anne kompleksi var ve onun yerine kurbanlarını cezalandırıyor, seviyor. İki erkek ise büyük bir ihtimalle babasını temsil ediyor ya da baskın olan cinsel tercihleri nedeniyle seçmiş olabilir onları," dedi. Eve kuru kuru, "Bültene teşekkürler," dedikten sonra her iki taraftan sıkıştıran trafiğin ortasında parmaklarıyla direksiyonda tempo tutarak, "Bu belalı Noel trafiği, hastanelerin ve psikiyatri kliniklerinin Aralık ayında neden o kadar yoğun iş yaptığını anlayabiliyorum," dedi. "Bu akşam Noel." "İyi, bugünün ne olduğunun farkındayım," derken hızla sola döndü. Az kalsın kontrolünü kaybediyordu. Neredeyse park etmiş arabaların tepesine çıkıyordu. "Bir maksibüs geliyor." "İyi, benim de gözlerim var," derken maksibüse adeta sürtünerek geçti. Peabody taksi üzerlerine doğru gelirken gözlerini kapattı ve "O hızlı taksi," derken taksinin Eve'le aynı ruh halinde kaldırıma çıktığını fark etti. Eve küfür etti ve sirenini çalmaya başladı. "Yerine geç, seni aptal orospu çocuğu seni." Ona çarpmamak için kendisi de paniğe kapılan yayaları da sıyırarak yarı kaldırımda, yarı asfaltta arabayı durdurdu. Kapıyı açıp çarparak kapattıktan sonra taksiye doğru yürüdü. Taksi şoförü de aynı tavırla kendisine doğru geliyordu. Peabody adamı uyarmak isterdi. Eğer bir polisle burun buruna gelmek istiyorsa yanlış olanı seçmişti. Bir yandan da dışarı çıkıp kalabalığı yararak, belki de taksinin lastiğine tekme savurarak rahatlayacağını düşünmüştü. Adam, "Sinyal verdim. Bana da sağ dönüş var. Senin ne sirenin ne de ışıkların yanıyordu. O kırdığın kaldırım taşını bizler ödeyeceğiz, değil mi? Siz polisler şehrin tek sahibi değilsiniz. Bu zararı ben ödemeyeceğim kız kardeşim," dedi. "Kız kardeşim mi?" Eve'in sesinin tonundaki buzlardan Peabody bile titremeye başlamıştı. Eve'in arkasından bakarken başını iki yana salladı. Şoföre acıyarak baktı ve trafiği ihlal telsizini çıkardı. "Bak sana bir şey söyleyeyim kardeşlik. İlk işin benden uzakta durmak olsun, yoksa seni bir polise saldırmaktan tutuklatırım." "Hey, ben sana elimi bile geri dur dedim. Bakalım durumunu ne kadar zamanda kavrayabileceksin." "Tanrım, bu sadece çizilmiş bir kaporta. İtiraz mı ediyorsun?" Şoför, "Hayır," derken ellerini arabasının üstüne koydu. Bacaklarını iki yana açtı. "Yahu bu akşam Noel, hadi birbirimize nefes aldıralım, ne dersin?" dedi. "Polislere biraz saygı göstermeyi öğren derim. Hanımefendi, benim kuzenim de 4'te 1'de polis." Eve kimliğini çıkartarak adamın burnuna soktu ve "Bunu görüyor musun? Teğmen yazıyor burada. Hanımefendi ya da kız kardeş değil. Kuzenine bunun ne demek olduğunu sorarsın." Adam, "Brinkleman," diye mırıldandı. "Teğmen Brinkleman." "Teğmen Brinkleman'a cinayet masasından Teğmen Dallas'la temasa geçmesini söyle ve kuzeninin neden bir baş belası olduğunu da açıkla. Beni tatmin etmek için seninle ilgili bir açıklama getirirse seni trafikten men etmem.
Anladın mı?
Evet, anladım Teğmen. Hadi, şimdi buradan defol.
Şoför adeta dayak yemişçesine arabasına döndü ve uslu uslu trafiğin açılmasını beklemeye başladı. Eve'in sinirleri hala ayakta olduğu için parmağını Peabody'ye doğru sallayarak ''Eğer bugün benim arabamda olmaya devam etmek istiyorsan popondaki o sopayı çıkar bakalım.'' dedi. ''Saygı duyarım Teğmen ama o bölgemde herhangi bir yabancı obje olduğundan haberdar değildim.'' ''Memur Peabody, mizah anlayışınız bu sefer takdir edilmedi. Eğer benim yardımcım olmaktan memnun değilsen başka yere tayinini isteyebilirsin.''
Peabody'nin yüreği ağzına geldi.
''Başka yere tayin istemiyorum efendim, yerimden memnunum.''
Çığlık atmamak için kendisini tutan Eve, yaya trafiğini adeta yardı. Birkaç kaba sözcük kulağına çalındı ama aldırmadı.
''Devam et. O akademi tonunu kullanmaya devam et de birkaç round daha devam edelim. Biraz evvel beni başka yere yollamakla tehdit ettin.
Hayır, öyle yapmadım. Sadece teklif ettim.''
Peabody'nin sesi titredi, dolayısıyla biraz alçalttı ve ''Sanırım dün akşam Charles Monroe ile ilişkime karışarak sınırları biraz aştın.''
''Evet, bunu açıkça belirtmiştin.''
Üstümün refakatçi seçimimi eleştirmesi pek uygun bir davranış değildi. Bu şahsi bir meseleydi ve tabii ki özel meselendi.
Eve'in gözleri öfkeyle değil, acıyla kararmıştı.
Peabody buna şaştı. Dün gece seninle amirin olarak konuşmuyordum çünkü yardımcımla değil de arkadaşımla konuşuyordum ben.
Utanç Peabody'yi tepeden tırnağa sardı.
Dallas... Profesyonel eskorta olumsuz gözle bakan bir arkadaş olarak konuştum. Üstelik bu profesyonel eskort da sürmekte olan soruşturmamızda şüpheliler listesindeydi.
Ama Charles...
Evet, listenin altlarında ama hala listede. Çünkü kurbanlardan biriyle eşleşmiş ve girişimde bulunmuş.
Charles'ın katil olduğuna hiç ihtimal vermedim ki.
Hayır, ben katilin Rudy olduğunu sandım. Yanılmışım. Charles Morrow hakkında da yanılmış olabilirdim.
Bu ihtimal onu sarsmıştı.
Arabayı merkeze geri götür. Komiser Feeney ile Şef Whitney'i son durumdan haberdar et. Benim de sahada olduğumu bildir.
Ama
hadi şu Allah'ın cezası arabayı merkeze götür. Bu bir emirdir derken Eve kalabalığa daldı ve bu kez geri dönmedi.
Peabody, hay Allah ben bir budalayım diyerek akan burnunu silmek için mendilini aradı ve bulamayınca onu Eve'de bıraktığını hatırladı. Eliyle akan burnunu tutarken arabaya atladı ve emirleri yerine getirmek üzere yola çıktı.
Eve, 41. caddenin köşesine vardığında yeteri kadar buharını boşaltmış olduğunu fark ederek Dickie'nin laboratuvarına varmak için 30 blok daha yürüyemeyeceğini anladı. Yaklaşmakta olan bir taksiyi ön camına kimliğini dayayarak durdurdu ve içine atladı. Ellerini kucağına koyup tam rahatlamaya çalışırken aynada şoförün çaresiz gözleriyle karşılaştı. Dörtte birdeki dedektif Brinkleman'ın kuzenini fark edince bir kahkaha patlattı.
Kader bizi karşılaştırıyor değil mi?
Bugün bütünüyle berbat bir gün oldu zaten.
Noel'den nefret ediyorum.
Benim de çok hoşlandığım söylenemez, hele şu anda.
Beni 18'e götür, oradan yürürüm.
Zaten yürüsen daha hızlı varırsın.
Eve kaynayan kaldırıma tekrar baktı.
Hadi gazla, ceza gelirse ben işi trafikte hallederim.
Patron sensin Teğmen.
Adam şimşek gibi harekete geçti. Eve'in başındaki ağrı ilaç almadan geçebileceği benzemiyordu.
Kaporta için üzülüyor musun?
Adam 18. caddeye doğru dönerken,
size hak vermeliydim Teğmen. Bu trafik insanın sinirlerini alt üst ediyor.
Eve evet derken kartını aletten geçirerek ödemesini yaptı ve ödeştik değil mi dedi.
Teşekkürler. Her şeye rağmen bu çıldırtıcı Noel'de mutluluklar.
Eve'in dışarı çıkarken attığı kahkaha daha gevşekti.
Sana da dedi.
Suç laboratuvarlarının, morgun ve şirket merkezlerinin olduğu bu bölgede yaya trafiği daha hafifti. Yarım blok öteye koşarken burada alışveriş yapacak bir yer yok diye düşündü. Aptal bir mimarın yüksek teknoloji kullanarak yaptığı çirkin çelik binaya yöneldi. Ruhsuz lobiyi ve emniyet arkını geçti. Nöbetçi robot Eve elini levhaya tuttuğunda ve adını, rütbesini, kodunu ve istikametini söylediğinde kontrol etti.
izin verdi. Genç kadın, koridorları ve ofisleri boş bulunca kaşları çatıldı. Günün ve haftanın ortasında herkes neredeydi? Laboratuvara girdiğinde müthiş bir partiyle karşılaştı. Müzik, kahkaha seslerini bastırıyordu. Birisi eline yeşil bir sıvıyla dolu bir bardak tutuşturdu. Üzerinde sadece laboratuvar önlüğü olan bir kadın yanında dans ediyordu. Eve onu kolundan çekiştirerek, "Dicky nerede?" diye sordu. "Buralarda bir yerde olmalı. İçkimi yenilemeliyim." Eve elindeki kadehi ona uzattı ve "Bunu al" diyerek kalabalıkta yolunu bulmaya çalıştı. Dicky bir numune masasının üzerinde oturmuş, elini genç bir teknisyenin eteğinin altına sokmuşken yakaladı. Eve teknisyenin sarhoş olduğunu, aksi takdirde o örümcek gibi parmakların eteğinin altına girmesine izin vermeyeceğini düşündü. "Hey, Dallas, partiye katıl. Sizin evdeki kadar klas değil ama elimizden geleni yapıyoruz. Benim raporlarım hangi cehennemin dibinde? Sonuçlarım nerede? Buradaki kahrolası parti deneyin nesi? Hey, bu gece Noel, neşelen biraz." Eve elini uzatarak Dicky'nin yakasına yapıştı ve "Dört ölü ve hastanede yatmakta olan bir kadın var. Seni gidi saçma sapan herif. Sakın bana neşelenmemi söyleme. Test sonuçlarımı istiyorum," diye haykırdı. "Laboratuvar Noel akşamüstü saat 2'de kapanıyor. Bu resmi tatil. Saat tam 3 hanımefendi. Tanrı aşkına katil dışarıda geziniyor. O insanlara ne yaptığını hiç gördün mü sen? Sana o Tanrı'nın cezası videoları seyrettirmemi ister misin? Yarın sabah uyandığında işini sonuçlandırmadığın için bir kişinin daha öldürüldüğünü duymak ister misin? Bunun üzerine Noel hindini yutabilecek misin?" "Lanet olsun Dallas. Yeni hiçbir şey bulamadım ki zaten. Yakamı bırak. Yandaki laboratuvara geçelim. Herkesin güzelim gecesini berbat etmenin bir faydası yok." Dicky kalabalığı yararak yandaki laboratuvarın kilidini açtı. "Eve, bana bak Finstein, o kızı burada beceremezsin. Herkesin yaptığı gibi onu depoya götür." Eve, odadan kıkırdayarak kaçmakta olan çiftin ardından gözlerini ovuşturarak baka kaldı. "Tanrım, yılın bu zamanında insanlar deliriyorlar mı nedir?" dedi. Dicky, bilgisayarın başına çökerek dosyayı çağırdı. "Parmak izini tespit ettik ama bunu zaten biliyorsun. Kimliğiyle ilgili bir sorun yok. Dezenfektan izleri var. Kurbanların üzerlerinde süs olarak bırakılan, daha önceki kurbanlarınkiyle uyum içinde. Gönderdiğin elbisenin iplikleri daha öncekilerle aynı. Adamını buldun Dallas, bu pislik artık mahkemeye gidebilir. Peki süpürülenlerden ne haberdi ki? Onu bulmak için herhangi bir ipucu yeterli olabilir. Olay yerinden süpürülenlerden de senin beklemediğin bir ipucu çıkmadı. Adam zaten fanatik bir şekilde temiz. Her şeyi temizlenmiş, ovulmuş ve eminmiş. Geçmiş cinayetlerde de rastladığımız iplikler, sakal parçaları vesaire vardı. Sana verebileceklerim bu kadar." "Tamam, bunları benim merkezdeki üniteme gönder. Bir kopyasını da Fini'ye yolla." Bu işlemi çoktan yapmış olması gerektiğini ikisi de bildiğinden Dicky sadece omuzlarını silkti. "Kusura bakma, seni eğlencenden ve oyunlarından alıkoydum. Şehir bir iki saat içerisinde nasılsa kapanacak Dallas. İnsanların bu tatile ihtiyaçları var." "Evet, benim de Noel'i hastanede geçirmekte olan bir hastam var. Sanırım onun da buna ihtiyacı vardı, öyle mi?" Eve dışarıya çıkarak soğuk havada açılmaya çalıştı. Dicky'den gözlerini rahatlatacak bir şey istemediğine pişman oldu. Günün kararmaya başladığının farkına varmıştı. Bunlar uzun gecelerdi. Aralık ayında gün ışığının yere vurmasıyla kaçması bir olurdu. Portatif telsizinden evi aradı. Rourke kendi bağlantısını kaldırdığında, Eve, arka plandaki lazer faksın da bir şey göndermekte olduğunu fark etti ve "Hala çalışıyor musun?" diye sordu. "Biraz daha. Benim de bir iki işim daha var. Bir iki saatten önce eve dönebileceğimi sanmıyorum." Rourke karısının baş ağrısını gözlerinde görebiliyordu. "Ne tarafa doğru gidiyorsun?" diye sordu. "Simon'ın apartmanında gözden kaçan bir şey var mı diye bakmaya gidiyorum. Kendim orada derin bir araştırma yapamadım henüz. Belki de ekip bir şey atlamıştır. Bakmam lazım Rourke." "Biliyorum. Dinle, Peabody'yi benim arabamla yolladım. Gideceğim yer eve çok yakın. Oraya bir araba ya da bir taksi yollayabilir misin?
Elbette.
Teşekkürler. İşlerim bitince döneceğim. Seni haberdar ederim. Ne yapman gerekiyorsa onu yap ama o baş ağrın için bir ilaç al Eve.
Eve biraz gülümseyerek, baş ağrım yok ki. Ben eve gelince çok çok şarap içip hayvanlar gibi sevişelim olur mu? Dedi.
Aslında evde satranç oynayarak geçireceğimiz sakin bir gece planlamıştım ama eğer istediğin buysa.
Eve bağlantıyı kapattıktan sonra gerçekten gülebilmek insana iyi geliyor diye düşündü. Simon'ın binasının önüne gelince yalnız arabayı değil ama içinde Rourke'u da bulmak onu oldukça şaşırttı.
Arabayı robotla gönderebilirdin dedi. Öyle yapacağımı düşünebiliyor musun?
Hayır ve ayrıca ben araştırma yapıncaya kadar arabada oturmayı kabul edeceğine de inanmıyorum.
Rourke, birbirimizi ne kadar da iyi tanıyoruz dedikten sonra paltosunun cebinden minik bir kutu çıkardı ve içinden mavi bir kapsül alarak Eve, aç ağzını dedi.
Eve isteksiz görününce Rourke kaşlarını çatarak, bu sadece bir ağrı kesici. Baş ağrısız daha iyi düşünebilirsin canım, dedi.
O komik ilaçlardan değil, değil mi?
Hayır,
hadi aç ağzını diyerek ilacı dilinin üzerine kondurdu ve eliyle ağzını kapatıp, yut onu, aferin sana cici kız, dedi. Isır beni. Tatlım, bütün gün bundan başka bir şey düşünmedim. Gelirken sana malzeme çantanı da getirdim.
Rourke arabadan çıkarken Eve, hiç değilse birimiz net düşünebiliyor. Teşekkürler dedi ve aslında onu tutuklamak için bütün deliller pürüzsüz elimizde. Fiziksel deliller, tanıklar, motivasyon nedeni, imkanlar ve çalışmaları. Bir de Piper Hoffman'ın evinde unuttuğu makyaj çantasını da sayabilirsin. Çünkü o çok özel. Sipariş üzerine yaptırmış.
Derken Rourke ağrı kesiciyi takviye için Eve'in ensesine ovuyordu.
Aslında benim şirketim ehliyetli kozmetikçilere makyaj kutularını hediye ediyor, diye ekledi.
Harika. Şimdi yapmam gerekense onu bulmak.
Rourke gülümseyerek, daha henüz bir otele girmedi, dedi.
McNabb bu işle uğraşıyordu ama ne bir otelde ne bir motelde ne de özel bir stüdyoda izine rastladı.
Bugün laboratuvarda adeta bir orijinin içine düştüm. Ne dersin?
Ve biz davet edilmemiş miyiz?
Bak bu hakaret sayılır.
Bak bu davet dik hedi çıplak görme imkanı da sağlamış olurdu.
Eve tüm geçişleri kendi özel giriş şifresiyle geçebildi.
Noel'de bunu yapmak istemem ama eğer içeriye geleceksen kendini ilaçlamalısın.
Rourke sprey kutusuna içini çekerek baktıktan sonra sizin departman daha iyi kokulu bir ilaç kullanamaz mı diye sordu ve sonra ellerini, ayakkabılarını bununla kapladı. Aynı şeyleri Eve'in de yapmasını bekledi.
Kayıttayım. Dallas, Teğmen Eve. Sanık Simon'ın dairesine giriyor. 24 Aralık saat 16:12. Araştıran memura Rourke tarafından refakat ediliyor. Bir sivil, geçici yardım sağlama yeteneği var.
İçeri girdiler. Eve, aydınlatma için komut verdi ve odayı incelemeye başladı. Artık o kadar düzenli değildi. Delil toplama ekibi, mobilyaların yerlerini değiştirmiş, tabloları indirmiş ve her şeyin yüzeyinde parmak izi tespiti için ince bir toz tabakası bırakmıştı. Bağlantılar da sökülerek merkeze taşınmıştı.
Burada olduğuna göre bir de sen gözlemle ve gözüne bir şey çarparsa beni çağır. Ben yatak odasında olacağım.
Rourke elinde bir diskle geldiğinde Eve gardırobu incelemeye yeni başlamıştı.
Gözüme bu çarptı Teğmen.
Bunu da nereden buldun? Bütün diskleri delil olarak almış olmaları gerekiyordu.
Noel'de nasıl yardım edebilirim?
Bir hologram çerçeve içine gizlenmişti. Sanırım çerçevenin içindeki de annesiydi. Bazı şeyleri saklamak için çok duygusal seçimler olabiliyor.
Bunu izleyebileceğimiz hiçbir alet yok burada. Hepsini alıp götürdüler. Gidip...
Rourke cebinden incecik siyah bir çantada saklı ufak bir ekran çıkarınca Eve sesini kıstı.
Genç adam, bu yeni bir oyuncak. Noel alışverişi için piyasaya yetiştiremedik ama başkanın günü satışlarına yetişecek, dedi.
Güvenli midir? Diskin mahvolmasını istemem.
Ben daha önce de denedim. Bu tam bir küçük mücevher.
Rourke diski alete taktı ve
başlatayım mı? Diye sordu. Tabii, bakalım elimizde ne varmış.
20. ayrımın sonu. Sayfa 277. Devamı 21. ayrımda.